Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyasında gelişmeleri ekranlarınıza ulaştırmak üzere birlikteyiz. Dilerseniz ilk olarak teknoloji tarafında bu bölümden nereden bahsedeceğiz, onlara bakalım. İlk olarak yerli otomobilden bahsedeceğiz. Yerli otomobil hakkında birçok biliyorsun tartışma yaşandı ve ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bir açıklama yapmak daha zorunda kaldı diye düşünüyorum ve olduğu açıklığa kavuşturdu. Bunun üstüne konuşacağız. İkinci haberimiz ise aslında bilim dünyası ve politika nasıl işliyor karşılıklı karşılaştırma yapmamıza yarayacak bir şey. Çünkü Hacettepe Üniversitesi gerçekten çalışan %100 Türk mühendislerinin yaptığı bir şey gösterdi.
Elektrikli
otomobil üretimi hazır. O prototip falan öyle bilmem nereden satın aldık falan demedi, onu da konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi herkesi şaşırttı gerçekten. Büyük ihtimal siyaset dünyası da şaşkındır. Madem böyle bir şey vardı bunu vereydiniz bize diye.
Biz bunu yapsaydık, evet. Bunu sürseydik piyasada.
Üçüncü haberimiz yine bir Türk bilim adamının başarısıyla ilgili. Türk fizikçi Mete Atatürk'e kuantum gürültüsünü ölçmeyi başarmış. Bunun hakkında da konuşacağız. Ama okuduğumuz kadarıyla konuşacağız. Çünkü kuantum gürültüsünü ölçme dediği zaman, kuantum falan dediği zaman biz öyle yokuz.
Ne falan gibisinden.
Evet, gerçekten çok büyük bir iş başarmış. Ne işe yarayabileceği konusunda bazı detaylar var haberimizde. Film karakterlerinden esinlenerek gençler için üretilen protez kollar var. Bu gerçekten çok güzel. İşte Iron Man kolu yapmışlar. Değişik kollar yapmışlar. Çocuklar eğer hani bir uzvunu kaybettiyse en azından eğlenceli bir şekilde taşısınlar.
Hatta programa girmeden önce ben bir tane gördüm Twitter'da. Sen de belki görmüşsündür. Bayağı bir böyle popüler olmuş, trendlere tırmanmış. Bir bayan arkadaşımız robot kol gibi bir şey takmış. Robot kolumu aldım diye vızık vızık.
İşte yani gerçekten güzel bir olay. Bunun üstüne de uzun uzun konuşacağız. DARPA bu kez kendini yok eden ulaştırma araçları üstüne çalışıyormuş. Metal Gear Solid 5 kullananlar kendini yok eden ulaştırma aracı nedir? Tam olarak bileceklerdir. Neymiş? Ne yapıyorlarmış? Yine bol bol konuşma fırsatımız olacak. Sıvı soğutmayı artık işlemcinin içine monte ediyorlar. Gerçekten değişik bir gelişme. Amerika lazer silahının artık seri üretimine başladı. Enteresan bir gelişme. Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan YouTuber'ları açıklamış.
PewDiePie deyip o haberi
kısa getirdiniz aslında. Zaten birincisi o. İlk beşi açıklamışlar. Boeing %99'u havadan oluşan dünyanın en hafif materyalini tanıttı. Bu da yine benim için heyecan uyandıran konulardan bir tanesi oldu. Çin 2013 yılından beri ay üzerinde uzay araştırmaları yapan teleskobundan elde ettiği görüntüleri ve bilgilerin bir kısmını paylaştı. Adamlar böyle biliyorsun Amerika gibi biz oradayız biz buradayız falan yapmıyorlar. İndirmişler, taramışlar. Aletin işi bitince bir açıklama yaptılar. Biz de yapabiliyoruz böyle işler diye. Ayağınızı denk alın şeklinde.
Biraz gözdağı vermiyor. Soğuk evet. Savaş dönemini hatırlattı bana.
Detaylara değineceğiz ve son olarak da benim son haberim bu haftaki ikisi bir de MIT'nin interaktif masa sistemi olacak. Massachusetts. Yok söyleyemiyorum gerçekten zorlanıyorum. İşte MIT diyelim. MIT'nin geliştirdiği oldukça enteresan bir sistemle burada teknoloji kısmı tamamlıyor olacağız.
Evet, oyun dünyasından haberlerde ise Microsoft kanadından Xbox One'ın lansmanı duyurusuyla alakalı bazı önemli itirafları öğreneceğiz arkadaşlar. Bir diğer haberimiz yine Microsoft kanadından gelecek. Phil Spencer Xbox 360 oyunlarının tamamının PC'de oynanabilecek bir platforma dönüştürmek üzere çalıştıklarını dile getirdi. Gerçekten de heyecan verici bir haber. Ardından Assassin's Creed'in filminden konuşacağız. 150-200 milyon dolarlık bütçeyle birlikte herhangi bir Hollywood stüdyosu tarafından değil de yine Ubisoft tarafından yapılan bir film olmasıyla birlikte dikkat çekici bir bağımsız film olmaya aday olacak Assassin's Creed. Bir diğer haberimiz yapımcıya hakaret eden, oyun içerisindeki buglardan sonra çıldırıp yapımcıya hakaret eden ve bunun sonrasında Kodis'e giren bir abimizin hikayesini öğreneceğiz. Bir diğer haberimizde ise arkadaşlar ünlü Amerikalı şarkıcı Kanye West, hatta hanımı da kimdi?
Kim Kardashian.
Kim Kardashian. O da mobil oyunlardan varyansını edecek, free to play anlayışından varyansını edecek. Acaba neden varyansını edecek? Bir diğer haberimiz ise Türkiye kanadıyla alakalı. Aslında bunu ilk sıraya da alabilirdik ama heyecan verici olsun. Türkiye'nin oyun pazarındaki gelir düzeyini sıralamada diğer dünya devleriyle arasında ne kadar bir fark var? Türkiye'de oyuna ne kadar para yatırılıyor? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bir diğer haberimiz de ise Witcher 3'te hırsızlık yaparsanız, aslında şöyle söylemek lazım. Witcher 3'teki bir bug'ı kullanarak daha fazla altın ederseniz sonucunda neler oluyor? CD Projekt nasıl bir önlem almış? Ne kadar aslında eşsiz bir oyun dinamiği eklemiş oyunun içine, onu öğreneceğiz arkadaşlar. Sonra Call of Duty yapımcılarına döneceğiz ve Twitter üzerinden Singapur'da bir terör olayı var diye tweet atıp ortalığı ayağa kaldırması, sonrasında ise aman biz aslında bunu yapmak istememiştik demelerini şöyle bir irdeleyeceğiz. En sonunda ise YouTube Gaming'in Twitch karşısında aldığı yeni kararlar, yeni etkinlikleri şöylece kısa bir şekilde bir değerlendireceğiz.
Evet, yerli otomobille başlayalım konuşmaya. Bu çok su kaldırır mı derler, su götürür mü derler artık.
Bu bayağı bir konuşulacak uzun
süre. Evet, bayağı bir konuşulacak konulardan bir tanesi.
Herkes devrim arabalarından dem vuruyor.
Şimdi yerli otomobil diye 3 tane prototip gösterildi biliyorsunuz ve ilk açıklamalarda basına yansıyan şeylerde tabii ne kadarı açıklama yapılmıştır, ne kadar yapılmıştır bilmiyorum. Ben sonuçta Bilim ve Sanayi Bakanı'nın direkt ağzından duymadım bunu da. Şöyle dendi, işte hepsi Türk mühendisler tarafından geliştiren özgün prototiplerimiz bunlar dendi. Araçlar sergilendi ve araçların sonrasında Saab ve Cadillac modelleri olduğu ortaya çıktı. Hani üstleri tamamen gizlenmiş olsalar da, ki niye gizliyorsun? Ben onu da çözemedim. Tasarım zaten dünyanın bildiği bir tasarım. İnsanlar fark ettiler. Fark edildikten sonra hala daha bazı açıklamalar gelmeye devam etti. Yok bunlar özgün, bunlar bizim falan filan diye. En sonunda da dediler ki biz Saab'tan ve Cadillac'tan bu şasiyi satın aldık. Bunun üstüne geliştiriyoruz diye bir açıklama. Satın aldığımız şase, yani 2020 yılında çıkartacağımız şase, adamın 2007 yılında kullanmayı bıraktığı bir şase. Çünkü başarısızlığa uğrayan modellerden sonra değiştirmişler. O ayrı bir tartışma konusu. O belki de bizi aşacak bir tartışma konusu. Çünkü çok uzman değilim bu konuda ama politikacıların aslında bu işte ne kadar o açıklık olmaması, bizdeki politika dünyasının çok böyle şeffaf olmamasından kaynaklanan kafa karışıklığının nelere mal olabileceğini gördük. İlk başta apaçık açıklasalardı, biz Saab'tan, işte Cadillac'tan şeyi satın aldık.
Onun üzerine
General Motor'dan, evet. Bunların şasesini satın aldık. Üstüne bu markalarda da kullanılmış güzel şaseleri kullanacağız. Geliştirme yapacağız. Çünkü harcama yapsak 1 milyar dolar gidecekti. Böyle çok daha tasarruflu olacak gibi açıklamalar yapsalardı. Çoktan aslında iş çözülmüş. Kimse de bu kadar tartışmıyor. Gelecekte ne yapabileceğimizi konuşuyor olacak.
Evet, yani başlangıçta senin dediğin gibi böyle bir açıklama yapılsa, bugün işte sağda solda gördüğümüz şeyle yerli otomobiller çakma çıktı muhabbetini duymayacak,
evet,
en azından.
Şimdi işin enteresan tarafı olan, birçok kullanıcının eleştirdiği, devlet niye araba geliştiriyor? Tamam mı? Biz komünist bir ülke miyiz? Niye devlet araba geliştiriyor da bilim adamları ya da özel şirketlere bırakmamışlar bunu derken, Hacettepe'den bir açıklama geldi ki Hacettepe'nin açıklamasıyla beraber politikacı ve bilim adamı arasındaki fark da ortaya çıkmış oldu. Çünkü Hacettepe üretime hazır, seri üretime geçmeye hazır, halihazırda çalışan, üstünde hiçbir şeyin gizlenmesine gerek olmayan bitmiş bir araba sergiledi, %100 elektrikli çalışan. Arabanın model ismi EVT-S1. Şu anda da videoda görüyorsunuz. Araba şakır şakır çalışıyor. Takır takır gidiyor. Hiçbirini gizlemeye gerek yok. İçindeki tüm elektronik sistemler aktif. Ve genel olarak özelliklerine baktığımızda gövde kısmında lifli polimer, karbon fiber ve glass fiber kullanılarak oldukça hafif bir araç elde edilmiş. 90 km saat hızla hareket ettiğinde 100 km yolu 10 kW enerji harcayarak kat edebiliyormuş ki bu diğer bütün araba elektrikli araçlar içinde en tasarruflu modellerden biri olduğunu gösteriyormuş. Yani bu aracın kilometre başına yaklaşık 4 kuruşluk elektrik harcaması söz konusuymuş. Yani
diğer bütün arabalar derken dünya genelinden
bahsediyor. Dünya genelinde tasarruflu araçlar arasında yer alıyormuş. 1050 kilo ağırlığa sahipmiş ve maksimum hızı 180 km saatmiş. 0'dan 100 km 7,5 saniyede ulaşıyormuş. 141 beygir güce sahip elektrikli motorlara sahipmiş 35 kW'lık. Bir bataryayla besleniyormuş bunlar da. Ve şöyle bir şey söyleyelim. Pili tamamen şarj etmek 10 saat sürerken şarj istasyonları ile, hızlı şarj istasyonları ile bunu 30 dakikaya düşürebiliyormuşuz ki 10 saat akşamları ancak şarj edebileceğin anlamına geliyor ama 30 dakika gerçekten kabul edilebilir bir süre. Bir benzin istasyonuna durdun, orada benim hızlı şarj istasyonunda. Zaten içeri gir, suyunu iç, ihtiyacını gider filan derken
fazladan
30 dakika harcarsın.
Çay içersin işte.
Evet, bir çay içersin en fazladan. Ve şöyle söyleyeyim, menzili oldukça önemliydi. Burada menzili de bir yere not etmiştim. 480 kilometrelik bir menzile sahip. Pardon, araç tek şarjda 300 kilometre üzeri bir yol kat edebiliyormuş. Ve süspansiyon, fren sistemi gibi önemli parçalar, şasi, süspansiyon, gövde, direksiyon, fren sistemi gibi parçalar da tamamen Türkiye'de yerli üretilmiş.
Peki şey var mı?
Yani mesela bak, burada şey de yok. %100 hepsi bizim filan da demiyorlar. Diyorlar ki belli parçalar var, elektronik parçalar. Biz bunları yurt dışından temin ettik. Biz ondan sonra kendi teknolojimizi geliştirdik üstünde. Yani önemli parçaları biz geliştiriyoruz. Tasarım bize ait. Marka bize ait. Ama tabii ki içinde sağdan soldan aldığımız parçalar da mevcut.
Yani bu şekilde açıklama olması lazım. Peki genel olarak bu aracın maliyeti ne kadara
şimdi
patlamış?
Şimdi bak Tala, şöyle bir Hacettepe şey yapmışlar. 3000'den fazla parça bir araya getiriliyormuş bu araç oluşturulurken ve 50 bin dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacakmış.
Gerçi şu da var, şimdi bu prototipten bahsediyoruz. Nihayetinde ilk yapım aşamasında olan bir ürün.
Ve de bunu... şimdi 1000 adet üretilecek ilk etapta ve her birinin fiyatı 50 bin dolar falan olacak herhalde. 50-60 bin dolar.
Yani bir araştırma süreci var. O araştırma sürecine binaen ortaya çıkmış bir ürün. Ve tabii. Hani bunu ticarete döktükleri zaman tabii ki de daha ucuza nasıl mal edebileceklerini de araştıracaklar.
1000 arabadan bahsediyoruz, 50 bin dolar. Belki bunu 100 bin araba yapsalar Türkiye... o zaman parçalar da ucuzlayacağı için hani dışarıdan almaları gereken parçalar da ona göre daha düşük bir maliyeti olabilir.
Acaba yurt dışından herhangi bir, gerçi yurt dışında yeteri kadar bu noktada şey var, yani yatırım var. Türkiye'den talep olmaz. Yani Türkiye, hadi bize de araç gönderin diyemez ama Türkiye'de acaba bu araçlara karşı talep ne seviyede? Onu çok merak ediyorum.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi eğer bu üniversite bunu yaptıysa, fiyatları 50 bin dolarsa benim gönlümden geçen ne biliyor musun, vergilerimle falan sonuna kadar da helal ederim yani ben kendi adıma. Vergi kısmından tabii söz edeyim yani benden bugüne kadar aldıkları her şeyi. Bu bin aracı da devlet alsın, makam aracı yapsın.
Yani.
Değil mi?
En güzel.
Yani ya da polislere versin. Kullanılmasın ya. Üniversiteden alsın, üniversiteye parayı versin yani direkt. Ne yapacaksın? Tabii. Tablet dağıtacaksın, üniversiteden araba al. Yani o paralardan anlatabiliyor muyum? Çok da önemli bir şey değil. 1,5 ay sonra da 4 kapılı bir model tanıtabiliriz demişler ki şey yapıyorlarmış şimdi de. Aracın yola çıkabilir sertifikasını almak için gün sayıyorlarmış. Bu bir protokol işi herhalde. Onu da hızlandırırım abi. Tamam bu iş eğer şeyse. Hani madem araba üretmek istiyorum. Madem ben araba üretmek istiyorum. Bu ülkede araba üretecek bir baba yiğit arıyorum. Samimiyim bu konuda. Al sana samimiyetini göstereceğim bir yer.
Üstelik
1000 tane araç. 50 bin dolar fiyatı var. Nereye ne para harcadığımız belli şu an.
Şunu da söylemek lazım. Tüm dünya alternatif enerji kaynaklarıyla araç çalıştırmaya çalışırken elektrikli bir arabanın da memleketimizden çıkmış olması da önemli bir yatırım.
Evet, hazırda duruyor işte burada araç. Parası belli, sayısı belli, kimlerin geliştirdiği belli. Al gitsin abi. Yani ben her zaman şeye karşıyım. Neymiş efendim? %90'ı parçasının burada üretilecekmiş. Ya bu kafa nereden geldi ben anlamadım. Bir şeyin yerli denebilmesi için sadece teknolojinin ve tasarımın buradan çıkması yeterli. Niye hala daha tüm parçaları burada üreteceğiz diye kasıyoruz?
Ya ona kalırsa şeyler de var. Hani yerli üretim cep telefonları da var ama içerisindeki biliyorsun. Malzemeler çoğu yurt dışından geldi.
Şimdi zaten bakın arkadaşlar, son şunu söylemek istiyorum yerli üretim hakkında bir örnek olması açısından. Şimdi diyelim ki Talha Amerika, ben de Türkiye'de bir girişimciyim. İsrail Talha, tamam mı?
Peki.
Ben de bir uydu sistemi geliştiriyorum. Talha'dan optik alacağım. Senden optiği aldım. Kaç liraya aldım? 10 liraya aldım. Kendi teknolojimi koydum üstüne. Bunu 100 liraya gittim Amerika'ya pazarladım. Şimdi ben buna ne diyeceğim, yerli demeyeceğim mi?
Ya tabii ki
İsrail malı mı oldu bu? Paranın %90'ı kime geldi? Bana geldi. Ya. Ülkeme geldi işte. Bu araba işte böyle. Yani hepsini parçanın burada üretmenize gerek yok. Yeter ki satın aldığınız 5 liraysa siz bunu 15 lirayı bir başkasına satabilin. Teknolojinizi
ya
koyarak.
Şeyde, bir noktada da başlamak lazım. Hani bu tasarımı yaptın, bu üretimi yaptıktan sonra belki içindeki parçaları da kendin üretebileceğin şekilde
yavaş yavaş üretirsin.
Ya zaten
biz en baştan her şeyi biz yapalım modundayız. Çok basit başlamıyoruz yani.
Basit başlamadığımız için de her zaman için biraz böyle birkaç adım geride kalıyoruz.
Evet, mesela girişimcilik kitabı okuyordum bir tanesinde. Adam orada çok güzel bir şey yazmış en başa. Arkadaşlar diyor, basit düşünün, basit başlayın. Microsoft, Apple dediğiniz firmalar diyor, 1 milyar dolarla girmediler bu işe. En baştan adam diyor, şirkette bilgisayarın yanına şey de koyacağım, onu da koyacağım, bunu da koyacağım. Çipi de ben üreteceğim, ekranı da ben üreteceğim. Bu da Amerika'da üretecek, şu da Amerika'da üretecek deseydi ne Apple olurdu ne Microsoft olurdu. O yani, kadar diyeyim. IBM de olmazdı yani.
Tabii ki de. Kesinlikle katılıyorum. Oyun dünyasına geçelim isterseniz. Biliyorsunuz Xbox One'ın lansman döneminde arkadaşlar son derece sıkıntılı zamanlar yaşandı. O zaman için Don Matrick'miş acaba da. Don Matrick'ti zannedersem. Yanlış da hatırlıyor olabilirim
Don
ama.
Don Matrix olmasın?
Don Matrick değil miydi ya? Matrix. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Her neyse, Don abimiz kendisi daha sonra Candy Crush'a kaçtı. Candy Crush'ın yapımcı ekibine kaçtı. Xbox One'ın lansmanında çıktı, dedi ki o zamanlar Xbox One'ın da patronu, Xbox markasının patronuydu. Sizin de bildiğiniz şeyleri tekrar edeceğiz aslında. TV. İnternet bağımlılığı olacak. Herhangi bir şekilde internetsiz konsol çalışmayacak. İkinci elde de kısıtlamaya gidiyoruz. Herhangi bir şekilde konsolunuzda ikinci el oynayamayacaksınız. Zaten lansman kısmında da oyuncuların oyun beklerken TV, spor, spor, TV demesinin ardından PlayStation lansmanı geldi çattı. Shuhei Yoshida çıktı. Bizde ikinci el böyle olacak arkadaşlar dedi. Çıkarttı oyunu. Yanındaki arkadaşına verdi. Ve o şekilde oyuncuların gönlünü kazandı. Bugün Microsoft cephesinde Phil Spencer, Xbox'ın yeni patronu diyelim. Ve geldiğinden beri bence çok kaliteli işler yapan ve Xbox One'ın U dönüşüyle birlikte bir noktada oyun endüstrisine tutunmasını sağlayan isim oldu bana soracak olursan Mesut. Çıktı dedi ki, dürüstçe bir soru sordular. Sizce PlayStation'ı yakalayabilecek misiniz bu nesilde? Pek sanmıyorum çünkü biz neslin başında müşterilerimizin, Xbox 360 kullanıcılarının güvenini büyük ölçüde kaybettik. İşte bu az önce bahsettiğimiz lansman duyuruları yüzünden. Şimdi ise sadece güzel çıkış takvimlerimizle birlikte işte Forza 6 geldi. İyi olup olmadığı tartışılır. Çok da kötü bir araba yarışı değildi bence. Halo 5 geliyor. Tomb Raider belli bir süreliğine Xbox markasına özel olacak. Şimdi bir yandan da Windows 10 ile Xbox One'ın birlikteliği var. Ortaya güzel şeyler konulmaya çalışılıyor vesaire. Gerçekten de Xbox One belli bir noktada kendini toparlamaya başladı ama bu açık sözlülük benim hoşuma gitti. Çünkü gerçekçiler hangi konuda olduklarını biliyorlar ve bu kendi konumlarını bildikleri için de ileride daha güzel işler çıkarabilirler diye düşünüyorum.
Şimdi tamam, gerçekçi olmak şöyle. Biliyorsunuz Sony'de ne zaman gerçekçi oldu? Tokatı yedikten sonra. Yani tokatı yedikten sonra gerçekçi olmanın pek bir manası yok.
Ya manası yok da yaptıkları yani, hataların
bilincinde olmak... Bizdeki açıklama ne zaman geldi? Yerli otomobilin General Motors'dan oldu. Yine oradan geldi. Yani bunlar iki de aynı hesap. Anlatıyorum. Sıkışıyor, gerçekçi olmaya zorlanıyor. Diyor ki biz başarısız. Zaten ben görüyorum ki başarısız olduğunu. Senin konuşmana gerek yok. Gerçi bu arada Microsoft'a da çok kötü şeyler söylemeyelim. Çünkü kopya Windows kullanıp Android cep telefonuyla gezen ama... Biz Microsoft'ta bir şey söylediğimiz zamansa sen ne anlarsın ki?
Ne anlarsın? Evet. Diyen arkadaşlar. Nihayetinde arkadaşlar Phil Spencer durumun farkında. Yani durumun farkında olup da bunu açık sözlülükle dile getirmeye edebilirdi. Kıvırabilirdi işte ezeceğiz geçeceğiz falan filan diyebilirdi ama biz şundan dolayı hata yaptık bunun farkındayız. Ama bir noktada da geri dönmeye çalışıyoruz diyor Phil Spencer. Windows 10'un çıkışıyla birlikte Xbox One'la ortak bir birliktelik yürütmeye çalışıyorlar. İşte Xbox Live sisteminin Windows 10'a gelmesi, Game DVR'ın yine Windows 10'a gelmesi gibi özellikler var. Hatta stream özelliği var işte PC, Windows 10 üzerindeki oyunları Xbox One üzerinde stream etme ve aynı şekilde Xbox One'dan PC'ye stream etme gibi. Ama şu özellik gelirse benim aklıma direkt PC oyuncuların oynayamadığı Red Dead Redemption geliyor. Şimdi çok güzel bir atılım olur.
Şeyi merak ediyorum. Bu özelliği getirecekler de ben oyun yapımcısıyım. İstemiyorum PC'de oynansın.
Ya işte onu büyük ihtimalle halletmeye çalışıyorlardı. Bütün firmalarla konuşuluyordur ama PC'de
İstemiyorum yani. Çok istesem zaten yaparım. Aynı deneyimi sağlayacağını düşünsen koyarım.
Ya zaten
belki
şöyle
de
bir şey
koymayacağım
var.
Yani. Onu nasıl halledecekler? Merak ediyorum.
Ya bütün yayıncılarla konuşacaklar ve şey diyecekler işte sizin oyununuzu biz PC'de olmasını isterim. Gerçi bu sefer de bir yayın ücreti vermeleri gerekebilir.
Yani
çünkü
ben niye
bir platforma çıkartıyorsun
bir
oyunu?
Bir de şimdi şöyle bir şeyi çok merak ediyorum ben. Diyelim ki bir oyun yapımcısısınız arkadaşlar. Bugün nasıl satıyorsunuz oyunu? Xbox 360'a ayrı bir sakal atıyorsun.
Tabii
PlayStation 4'e ayrı bir bismillah diyorsun. PC'ye mi alacak? Gel koçum diyorsun. Bak PC versiyonunda $60. Hepsini $60 sattın adama değil mi?
Evet.
Şimdi sen buradaki sistemde ne diyorsun yapımcıya? Sen Xbox 360'a geliştirdin mi onu? Geçmiş olsun artık onu PC'de oynayacak adam diyorsun.
Ya ama onu arka planda bilemezsin ki şimdi nasıl
yani
anlaşmalar
var ne olacak. Evet, o sürecin daha açıklığa kavuşması lazım. Ki, şu an net bir açıklama yok yani.
Tabii açıklama yok. Üzerinde çalışıyoruz diyor. Ama burada çok büyük bir olay var. Çünkü Xbox 360 dediğin bir dünya yapımcı bir yayıncı
canım,
var yani.
Yani.
Bunların hepsiyle oturup tek tek konuşacaklar.
Bir de çok güzel oyunlar var PC'lerin hiç görmediği.
Yani en basitinden bir Forza Horizon gelse. Yani değil iki mi? Değil
evet,
ama
doğru.
İlki bile gelse ki ilki de çok başarılı bir oyundu bence. Yeterlidir.
Bir de emülatörler de şey var biliyorsunuz upscale falan yapabiliyor oyunları. İşte dokular biraz daha kaliteli gözükebiliyor çeşitli fitiler. Bir de öyle şeyler koyarsa uçar zaten
ya
o zaman.
Ya ki zaten Microsoft cephesi sürekli olarak Xbox One yanında PC oyuncularına da çok önem verdiklerini son dönemde. Geçmiş dönemde bu Game for Windows vardı herhalde bir felaket. O Game for Windows'u kapattıktan sonra Windows 10 ile birlikte PC oyuncularını da kucaklayacak bazı çalışmalar yaptıklarını dile getirmişlerdi. Xbox 360 da tamam 7-8 senelik bir konsol oyunlarını bu saatten sonra ne yapacağım ben diyenler olabilir ama gerçekten de...
Arşivinde bir ton oyun olan adam var ya. Ben ne yaptım ofise getirdim biliyorsun bütün oyunlarımı.
Tabii yani şey var çok güzel oyunları var. PC'ye çıkmamış olan ve konsollara özel kalmış olan çok güzel oyunlar
evet.
var. Geç olmadan bence hani 7-8 sene sonra bile geçse Red Dead Redemption örneğini vereceğim yine. Taş gibi oynayabileceğim bir oyun yani.
Var var gerçekten.
PC'de. Bence PC oyuncular açısından güzel bir atılım olur böyle bir şey gerçekleşirse.
Yine bir Türk bilim adamının başarısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Türk fizikçi Mete Atatürk'e kuantum gürültüsünü ölçmeyi başarmış. Kuantum gürültüsünün ölçülmesi üzerine aslında birçok bilim grubu çalışıyormuş. Kendisi geliştirdiği bir yöntemle ışıkla etkileşimi temel atomlara göre 100 kat daha fazla olan süper atom elde edip bunun üstünde kuantum gürültüsünü ölçmüş. Bununla beraber ışığın anlaşılması ve genel olarak optik fizik konularında böyle bir şey elde edilmesi bekleniyormuş. Bayağı büyük bir ilerleme elde edilmesi gerekiyormuş. Gerçekten dünyanın çeşitli yerlerinde bir sürü çalışma yapılırken bir Türk bilim adamının böyle bir şey başarması oldukça
kuantum
değişik olmuş.
Kuantum gürültüsü de yanlışım varsa düzelt. Zaten takipçi arkadaşlarımız da düzeltecektir ama kuantum bildiğim atom hareketlerini inceleyen, atom fiziğini inceleyen bilim dalı zaten.
Öyle yani şimdi.
O düzeyde bir gürültüyü gerçekten de hani ölçmek
bambaşka bir
ister. Yani
seviye gerçekten.
Basit bir şey olmadığını hani standart
açıkçası bir gürültü ölçümü olmadığını dediğiniz zaman zaten basit bir şey olmadığını ben hemen ikna alıyorum, anlıyorum yani. Şimdi 35 yıldır çalışmalar yürütülüyormuş bu kuantum gürültüsünün ölçülmesiyle ilgili ve şu anda gerçekten Mete Bey tarafından bunun halledilmiş olması gerçekten çok güzel bir olay. Ve genel olarak okuduğu okullara, mezun olduğu yerlere baktığımızda Mete Atatürk'e aslında burada Bilkent'i bitirdikten sonra orada gidip bir fizik grubunun başkanlığını
Endüstri
yapmaya başlamış.
Endüstri Meslek Lisesi falan diyeceksin zaten. Bayağı arkadaş nerelerden gelmiş
yok, adam diyecek. Amerika'da ortaokulu falan okumuş. Orada fizik öğretmeni sayesinde fiziğe merak duymuş. Burada fizik bölümünü bitirdikten sonra da oraya geçmiş. Yani zaten şimdi boş adamdan da böyle bir şey bekleyemezsin yani. Şimdi meslek lisesindeki arkadaşları da çok şey yapıyorum. Ben de meslek lisesi mezunuyum ama hani ben... sonuçta yani bu kadar kafa çalışınca başka bir yerde oluyorsun.
Yok ben de meslek lisesi mezunuyum. O şey olarak demedim. Çıkış noktası olarak böyle normal bir liseden gelmiş birisi mi acaba diye heyecanlanıyor
sadece. Ya şimdi zaten potansiyel varsa normal liseye gitmiyorsun. Yani o potansiyeli orada keşfediyorlar. Bakma bizdeki sistem tamam kötü mötü ama zeki arkadaşlarımızın çoğu diyelim şimdi orada genelleme yapmayalım ama Anadolu liselerine gidiyorlar. Oradan işte burs alıyorlar, başka liselerde okuyorlar. Ki bizim Recep arkadaşımız biliyorsun test sistemleri kısmında çalışıyordu.
Evet, evet.
Recep Kulan arkadaşımız hızlaşırtma konusunda da meraklıysanız hey Nikili Rumuzu'yla takip etmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Kendisi hayat boyu bursla okumuş bir insan. Ve şimdi de uluslararası bir şirkette ürün müdürü olarak çalışıyor. Yani elektronik mühendisliği yanında moleküler biyoloji üstüne de bir dal yapıp bitirdi. Yani çift diplomalı. Ama tabii ki elektronik mühendisliğine burada çok fazla şey olmayınca ülkemize talep. Dedi ki keşke tıp okusaymışım aynı puanda dedi.
Genel olarak öyle
evet. Tıp okuyacağım. Doktor olaydım daha iyiydi falan dedi. Şimdi uluslararası bir şirket olan Asus'ta çalışmakta. Bir diğer haberimse bu başarı haberinden sonra. Başarı haberi hakkında yani sadece tebrik etmek için aslında ben ne yapıldığını yazdım. Hani çünkü ne yapıldığı konusunda henüz daha tam bir fikrim yok ama zaten burada da neyi görüyoruz biliyor musun? Şimdi diyorlar ya bu bilim insanlarımız neden yurt dışına gidiyorlar diye.
Beyin
şimdi
geçiyor.
Bak kuantum gürültüsünü ölçtün. Tamam bunu başardın. Bundan bir şeyler elde edip başka bilimsel gelişmelere yol açıyorsun. Kapı açıyorsun. E tabii ki insan ne ister? Bu keşfiyle beraber başka bilimsel gelişmelerin hızlandığını, geliştiğini görmek ister. E bu da şimdi doğal olarak belli bir gelişmişlik düzeyi gerektiriyor. Yani şimdi Türkiye'de kuantum gürültüsünü ölçmek tabii ki bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olurdu ama onu tam tatmin etmezdi diye düşünüyorum. Çünkü neden onun yeşerdiğini, dallandığını görmeyebilirdi.
Yani şey var ya bu.
Çünkü anlatabiliyor muyum? Bunu anlayacak bilimsel kapasiteye ulaşmış, kıskanmayacak, seni ayağından çekmeyecek insanlarla beraber başka işler geliştiriyor olman lazım takdir toplayıp.
Tabii canım şey de var mesela hani fiziği tam olarak böyle kavrayamamış ama kuantum fiziği üzerinden yok efendim paralel evrenler var. Paralel evrenler
yok, konuşabilirsin insan var
yani.
Evet.
Yani,
ama onlar üniversitelerde değiller. Şimdi o kadar
yok canım hayır onlara evet. İstinaden söylemiyorum. Ben genel olarak bizim insanımızdan bahsediyorum.
Evet,
bizim kendim insanımız... de buna dahilim bu arada yanlış anlaşılmaması.
Severiz biz konuşmayı.
Fiziği tam olarak şey yapamayıp
az bir şey ucundan tuttuğumda. İnterstellar
izledikten sonra vay efendim kara delik varmış da bilmem neymiş
film
falan.
Film karakterlerinden esinlenerek geliştirilmiş olan protezler var arkadaşlar. O protez kollar fiyatlarıyla da şaşırtıyormuş. Çünkü benzerleri 3000 dolar satılırken kardeşlerimiz bunları 500 dolara temin edebileceklermiş. Ve işte gerçekten de bir çocuk için düşündüğünüzde zaten bir uzvunu kaybetmiş bir kazada ya da belki de doğuştan gelen bir hastalıkta benzeri bir şekilde ama Iron Man kolu taktığın zaman normal bir protez takmaktan daha güzel onun için.
Daha.
Evet arkadaşları tarafından da daha hızlı kabul görmesini sağlayabilir. Hatta çocuklar özenebilirler bile. Ya ben de mi taksam bir tane.
Sotırları da kesiyor.
Allah korusun öyle bir şey değil de hani böyle bir maket takayım koluma falan tarzında.
Ben daha farklı.
LED ışıklarla güçlendirilmiş ses falan da çıkartabilecek modellermiş bunlar. Geliştiriliyorlarmış ve ucuz olmalarının sebebi de 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak geliştirilmeliymiş. İşte 3 boyutlu yazıcılar nelere olanak sağlayabildiğini görüyoruz burada. Evet. Gerçekten güzel bir gelişme.
Kesinlikle. Oyun dünyasına geçelim. Assassin's Creed filminin bütçesi açıklandı arkadaşlar. 150-200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip baktığımız zaman pek çok büyük bütçeli demeyelim ama Hollywood'da boy gösteren o Avengers olsun veya diğer filmler. Gerçi Avengers'ın ilk filmi yanlış hatırlamıyorsam 130 milyon dolardı. Belki de ben yanlış hatırlıyorum. Bir bütçesi vardı. Ona kıyasla Assassin's Creed filminin bütçesinin oldukça yüksek olduğunu yani büyük bütçeli bir filmle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Hollywood'da değil de Ubisoft Pictures tarafından yapılıyor. Yani oyun geliştiricisi firma aynı zamanda da filmi çekiyor. Böyle olunca acaba biraz daha şey olabilir mi?
Oyuna hani
uyarlama oyunlara baktığımız zaman onlara yakın olabilir mi diyoruz ama Ubisoft kanadından şöyle bir açıklama geldi. Biz bu oyunu geliştirirken, özür dilerim, filmi yaparken 3 şeyi hedefledik. Birincisi mainstream, ana akım. Aslında para oluyor.
Ana akım paraya ulaşmak.
Ana akım filmlere, işte Spider-Man olsun, Iron Man olsun ve Avengers olsun, bu tarz filmleri izleyen kitlelere ulaşmak. İki numarada 95 milyonluk Assassin's Creed hayranlarına ulaşmak. Üç numarada ise biz bağımsız bir film yapımcısıyız. Bağımsız film yapımcılarını sevenlere ulaşmak, bağımsız filmi. Sanki film ekiminde gösterecek.
Bağımsız film yapımcısı bak 200 milyon dolarlık
bağımsız film yapımcısı olur. Orası da son derece ilginç ama bir kumar oynuyoruz. Bunun farkındayız ama başarılı bir iş çıkaracağız diye dile getirdiler.
Şey hesaplamışlardır ya, 95 milyonun 9 milyonu izlese Allah bin bereket versin demişler.
Tabii canım, yeterli olur. Evet. Ya ben bile açıkçası gidip izlemek isterim. Prince of Persia'yı da zamanında gidip izlemiştim mesela vizyonda. Fena bir film değildi. Ana karakterimiz Michael Fassbender tarafından oynanıyor arkadaşlar. Şeyden hatırlarsınız belki. X-Men First Class filminde genç Magneto'yu oynayan isimdi kendisi aynı zamanda. Benim de sevdiğim bir aktör oluyor deyip bir sonraki haberimize geçelim. Oyunlarda böyle bug'lara sürekli karşına çıkıyordur abi sürekli olarak. Böyle bir ya, online olarak ama, hatalar değil de oyun içi hatalar.
Şimdi biz çok fazla online oyun oynamadığım için bug'lar beni çok
sinir
etmiyor.
Online değil yani single player'da.
Tabii çıkıyor. Evet.
Sinir bozucu seviyeye geldiği oldu mu hiç böyle? Oyun kıran dediğimiz mesela 3 saat 4 saat oynuyorsun senin kaydını siliyor.
Ya beni sinir ediyordu. Battlefield'in oyunun atma olayı vardı hatırlarsan. Uzun bir süre halledemediler onu.
İlk çıkışta bayağı bir
delirdim onda. Yani gerçekten sinirim. Ben oynamayı bıraktım. O kadar şey yapmıyorum.
Ben
yani
de aynı şekilde oynamayı bıraktım.
Ama bırakmayan arkadaşlarım sonradan bizi kaç kez düzelttiler, onu hallettiler abi.
Dediler ama yani bizim gibi zamanı kısıtlı olan insanlar için de belli bir süreden
daha
sonra
orada lükse ne yapmışım giriyor. Silahın bir dürbününü açıyorum gariban yani. Yeni bir silah falan da değil ha. Onu da geri elimden alıyor. Açabildiğim bir silahın dürbünü, yeni silah falan da değil, o da yok.
Evet, haberimize dönecek olursak Yahoo News Japonya ayağından gelen habere göre arkadaşlar Tecmo Koei'nin geliştirdiği bir oyunu oynayan, bakalım Koreli mi? Yok değil, bu da Japonmuş. Japon 40 yaşında bir abimiz.
40.
Sürekli buglarla karşılaşıp bu bugların kendi oyun deneyimini ve vaktini mahvettiği için ya mail atıyor zannedersem, tam detayları verilmemiş ama hayatınıza son vermemi mi istiyorsunuz?
Ha, tehdit etmiş.
İlla firma çalışanlarına zarar mı verelim? Adam gelek oraya sizi öldürek mi tarzında mesajlar
bu
atıyor.
Bu Adanalı bir Japon herhalde.
Adanalı evet. Japon büyük ihtimalle, Alkan olabilmesinden. Şüpheleniyor.
Askerden tehdit mesajlarıyla.
Ve nihayetinde polis tarafından yeri belirlenip arkadaşlar kodesi atılmış diyelim. Çünkü işin içine tehdit girdiği zaman hakaret de aslında bir noktada burada etki ediyor. Hakaret girdiği zaman işin rengi değişiyor. İnternet üzerinde böyle şeyler yapmak kolay. Böyle mail atmak, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden vay senin ben bilmem neyini ne yapayım demek kolay ama bunun
İyi, ifadesini
da
serbest
lazım.
Bırakmamışlar. Bizde yani, biliyorsun ifadesi alındı, denetimli serbestlikten yani alındı. Sonra adamı öldürdü diye şey çıkıyor ya.
Genellikle öyle oluyor. Ya da polise
sen misin beni şikayet eden? Sinirleniyor çünkü adam bu sefer daha fazla seni.
Daha beteriyle geliyor. Ondan sonra iyi halden bir daha sanılıyor. Adamı öldürdükten sonra vesaire böyle.
Çok kibar takım elbise giymiş diye.
Böyle bir durum söz konusu. İnternet üzerinde bir şeylere sinirlendiğiniz zaman bunu güzel dille yine dile getirmeniz lazım arkadaşlar.
Evet.
Daha doğrusu internet üzerinde değil. Her ne olursa olsun bunu internet üzerinden yaparken biraz daha mütevazi takılmak lazım diye düşünüyorum ben.
Arkadaşlar, DARPA bildiğiniz gibi ileri askeri teknolojiler üstüne çalışıyor Amerikan ordusu için bir kuruluş ve bu kez de kendini yok edebilen sevkiyat araçları üstüne çalışıyorlarmış ve Icarus isimli bir proje ismi tanımlamışlar. Icarus'un hikayesine baktığımızda Icarus aslında Yunan mitolojisinden esinlenilmiş bir
kanatlı
isim
bir
oluyor.
Evet. Eleman.
Mitolojiye göre bir kuleye kapatılan Icarus, Zeus'un oğlu Ariadne'ye yardım ediyormuş ve bu yardımlar karşılığında da biraz bal mumu alıyormuş. Bal mumuna da kuleye konan kuşların tüylerini yapıştırarak kendine kanatlar yapıyormuş.
Mesut Çevik'le mitolojiye hoş
ve
geldiniz.
Uçmaya başlamış. Kuleden kaçacak ki uçuyor işte.
Ha, uçarken bal mumundan mı takmış onları kendine? Evet. Ben kendine ait zannediyordum.
İşte babasının tavsiyesine bir tavsiye uymuyor. Güneşe çok yaklaşıyor. Bal mumu eriyor. Ondan sonra çakılıyor. Sulara ölüyor. Evet, yani mitolojiye göre böyleymiş. Oradan esinlenmişler. Yani sevkiyat yapılacak. Mesela diyelim ki paraşütle geliyor ama o yanacak ya da uçakla mı bırakıldı oraya? Uçak yok olacak. Tamamen darma duman olacak. Bu sayede hangi ülkeden geldi? Geldi mi? Gitti mi? İşte kaçarken
şey neresi,
bu nereye olmayacak. Bu nereye gidiyor? Acaba nereden kalktı filan diye görülme riski ortadan kalkacak. Aynısını Metal Gear Solid'de görebilirsiniz. Paraşütten bir yere bir şey istiyorsun. Şak, paraşüt havada yanıyor. Sıfır iz. Paketi bırakıyor ya yere.
Evet. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Görevimiz tehlikede, görev okuduktan sonra kendi kendine imha ediyordu ya. Makine vardı bir tane.
Ha yani ona da benzer bir şey olabilir. Çocukluk anıları geldi. Mesaj eden şeylerden bir tanesi çıs diye yanıyordu orada şey kaset. Burada da işte sevkiyat yapan araç yanacakmış. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Gerçekten değişik şeyler üstünde çalışıyorlar. Bir diğer haberimiz bilgisayar kullanıcılarını sevindirecek bir haber. Biliyorsunuz sıvı soğutma dendiğinde bu bloklar ve pompalarla birlikte bir düzenek radyatörü de var. Ne yapıyoruz? Bloğu ısınan yüzeye değdiriyoruz. Isınan yüzeyin ısısını bir şekilde bakır işte ya da metal alışımına göre bir seviyede kendi üstüne alıyor blok. Blok da suyla soğutuluyor. Aslında ilk aşamada bloğu soğutma üstüne dizayn ediliyor. O bloğun soğukluğuyla da biz bloğun değdiği yüzeyi soğutmaya çalışıyoruz. Yani arada bir blok olduğu için de çok verimli bir şey değil. Tabii ki hava soğutmaya göre eğer iyi bir soğutma sisteminiz varsa, su soğutma sisteminiz varsa yüksek performans alabiliyorsun ama tam istenen düzeye ulaşmıyor. O işlemcinin direkt yüzeyine değemediğimiz için. Arada bir sürü çünkü plaka, ısıletici, sıvı bilmem ne var. Araştırmacılar şöyle bir şey denemişler. Direkt olarak mikronların o çiplerin silikonun üstünden geçen 100 mikron seviyesinde şeyler yapmışlar. Kanallar.
Kanallar.
Evet direkt çipin içine entegre etmişler.
Kılcal damar gibi yapmışlar.
Evet kılcal yani. Damar gibi yapıp çipin içine entegre etmişler su soğutmayı. Ve suyu 20 derecede tutarak hava soğutmayla 60 derece ulaşan bir çipi 24 derecede tutmayı başarmışlar. Tabii 20 derece su da birazcık şey. Yani oda sıcaklığının bayağı bir altında. Genel olarak baktığımızda hiçbir su soğutma oda sıcaklığının altını indiremez arkadaşlar şeyi. Orada 20 derecede birazcık herhalde başarının büyüklüğünü gösterebilmek için olsa gerek.
Evet kesinlikle ama fikir olarak uğraştırıcı da bir fikir değil mi peki?
Gerçekten yani değişik.
Her sisteme uygulayabilecek.
Şimdi bunun daha üretim aşamasında işlemci üreten taraf tarafından yapılması gerekiyor. Yani, işte, yani işlemcinin ona hazır hale getirilmesi gerekiyor.
Hani bizim çarşıdan bakkaldan alıp yapabileceğimiz
bir
çok
sistemi. Ama bunu direkt bilgisayar kullanıcıları için falan da düşünmemek lazım. Hı. Çok entegre, çok zorlu şartlarda çalışmak üzere dizayn edilmiş. Savaş araç gereçlerinin de içinde yer alabilecek donanımlar mevcut. Bunların soğutmaları çok önem arz ediyor. Bu tip devrelerin bileşenlerin soğutulması için direkt o bileşenin içine entegre edilmiş kanallar vasıtasıyla su soğutma yapabiliyor olmak büyük bir başarı.
Ben ama hiç o şekilde düşünmüyorum direkt. Oyun PC'si.
Değil mi? Oyun
nasıl
PC'si
acaba olur?
Yoksa bizde şey olur. Pompayı yanlış takarsın, işlemciyi patlatırsın filan. Ondan sonra tamamen kullanılmaz hale gelir o. Evet, o tarafta. O riskli bir iş. Onun için daha henüz emekleme aşamasında bir teknolojiymiş ama geliştiği zaman birçok şey kapı aralayabilecek yine gelişmelerden bir tanesi. İşte diyorum ya bak bir bilim adamı bir şey ortaya koyuyor. Onu dallandıracak, budaklandıracak diğer bilim adamlarına ihtiyaç var orada. Tek bir
tabii
tane yetmiyor
yani. Birbirleriyle senkron evet. Çalışıyorlar nihayetinde. Çalışmalarına ön ayak oluyor. Kanye West mobil platformda boy gösteren free to play oyunları hedef alarak arkadaşlar ana avrat dümdüz gitti diyebiliriz.
O kadar mı?
Evet orada faklı fuklu konuşmuş. Ana mother'ı sokmamış için ama fak fuk demiş yani. Şöyle bir açıklamada bulunmuş Twitter hesabı üzerinden arkadaşlar. Çocukların oynaması için yapılmış mobil oyunların bizi, yani çocukları eğlendirmesi lazım. Güzel vakit geçirmelerini sağlaması lazım. Ama siz 10 dakikada bir ben ne zaman çocuğun eline baksam kredi kartı hesabımı istiyor, bilgilerimi istiyor. Yani çünkü biliyorsun free to play'in olayı o. Sürekli olarak ve sana harcama evet. Yapmanı sağlar. Kanye West de bundan yakınmış. Sizin demiş yapacağınız işin demiş. Ama şeyi unutmuş. Hanımının Kim Kardashian'ın mobil oyunu var. Free to play. O da 15 aynı. Dakikada bir aynı mantıkla sürekli olarak kullanıcılardan ben oynamadım
ama.
En
çok kazanan oyunlar arasında
evet,
değil mi?
En çok kazanan oyunlar arasında mobil platform olarak dudak uçuklatacak rakamlara ulaşıyor geliri. Hal böyle olunca hani haline bakmaz Hasan da ona oduna gider. O da konsept oturuyor mu bilmiyorum ama Kanye West'in ilk önce çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batırması lazım. Ya da belki de hanımının oyunundan gerçekten de haberdar değildir diyeceğim ama o kadar da şey olabilir mi bilmiyorum. Genel itibariyle mobil platformdaki oyunlar çoğu bu konsepte. Yani 2-2-4. Ama ben arada çok başarılı oyunlar olduğuna da inanıyorum. Yani olması gereken şey mesela en güzel örnek Plant vs. Zombies çıktı. O zaman 10 liraydı. Veriyordun 10 lirayı. Oyundaki bütün içerik sana aitti. İstediğini yapıyordun. İstediğin kadar. Kendin açıyordun. Plant vs. Zombies 2 çıktı. Hakikaten evet. Kanye West'in böyle nefret ettiği gibi 15 dakikada bir ekstradan güneş ışığı mı istiyorsun? Yok efendim patlayacağın için 10 lira ver. Yok efendim biber için 15 lira ver.
Oynanmaz
konseptinde abi. Oynanmaz bir hale getirdi. Umarım ki ileride şey daha fazla artar diyeceğim ama free to play pazarı günden güne büyüyor. İşte bir Monument Valley gibi çıksın. Oyun neyse verelim 10 lira. Oynayalım yani. O şekilde olmasını isterim ama maalesef free to play pazarı büyüyüp gidiyor. Zaten bir diğer haberim de bununla alakalı. Türkiye'deki oyun pazarı gelirleriyle alakalı arkadaşlar. Dünya çapında Türkiye'de oyun harcamalarıyla birlikte arkadaşlar sıralamamız oyun pazarındaki en çok gelir getiren ülkeler arasında 16. sıradayız. Yani hiç de fena bir sıra değil. bizim gibi bir ülke için hani döviz kurundan falan bahsedersek pound olmuş 5 lira. Evet. Dolar 2.80'lere falan biraz gerilemiş ama bak sen 3 lira bana kalırsa. Özellikle free to play oyunlarının ülkemizdeki popülaritesini zaten sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Araştırma firması Newzoo da bugün itibariyle oyun dünyasının en çok gelir getiren ülkelerini listeliyor. Ve bu listede yapılan listenin ilk 25 arasında Türkiye'de var. Az önce de söylediğim gibi 16. sırada. Listenin başını geçtiğimiz aylarda konsol yasağı kalkan Çin alıyor. Ve 22.2 milyar dolarlık bir gelir sağlıyormuş oyun endüstrisine. Hemen ardından daha önce de ikisi birlerde bahsetmiştik. Amerika bu işin menbaası, çeşmenin başında duruyor evet. demiştik. Onlar ikinci sırada 21.9 milyar dolarla birlikte şeyi de bir noktada anlayabiliyoruz. Oyun yapımcılarının niçin genellikle Amerika odaklı oyunlar yaptığını, işte New York'ta geçen bir oyun, San Francisco'da geçen bir oyun konseptini yaptığını anlayabiliyoruz. Ve ilk 5 içerisinde yer alan 3 Asya ülkesi Asya'daki oyun sektörünün hala ne derece ayakta olduğunu kanıtlar nitelikte diyor. Hakikaten öyle. Asya'da zaten free to play pazarı almış yürümüş. Türkiye'de bu gelir kısmına bakacak olursak 486 milyon dolar gelir elde ediyormuş Türkiye. Yani oyun endüstrisine verdiği ücret.
Zaten alıyor ofis açtı biliyorsun. Hepsi geliyor buraya. Hepsinin yani, böyle şeyi var.
Şu heyecanı yaşamamak var. Lazım. Bunlar birinci parti büyük bütçeli yapımların harcaması değil hiçbir şekilde. Bana soracak olsam Mesut. Tamamıyla free to play pazarını. Bu Clash of Clans olsun. İşte League of Legends olsun. Bu Team Fortress, Counter Strike gibi oyunlara yapılan. Gerçi Counter Strike free to play değil de oradaki itemlara falan hı-hı. olabilir. Böyle bile olsa sevindirici bir haber mi? Sevindirici bir haber aslında. Türkiye'de de belki free to play pazarına yatırım yapan firmalar çıkar da bu şeyin kaymağını yer.
İnşallah hayırlısı diyelim. Yani sonuçta büyük bir pazar, para gidiyor ülkede. Hani en yerli mal yerli mal diyoruz da yerli oyun da üretilmesi
free
lazım.
Free to play gerçi Wolf Team'imiz var ya. 1 milyon kere Wolf Team. O yerli yapımdı bildiğim kadarıyla. Ya da artık yurt dışından.
Ya yurt dışından diyorum ya çok önemli. Yurt dışından satın al Türk şirketine ait olsun.
Öyle zaten. Wolf Team o şekilde.
Evet diyor. Vergiyi buraya ödesin para burada kalsın. Önemli olan o zaten.
Wolf Team. 1 milyon kere Wolf Team diyoruz ve sözü sana bırakıyorum Yusuf'cum.
Amerika Birleşik Devletleri ordusuna silah üreten Lockheed Martin Athena ismini verdiği lazer silahının seri üretimine başladığını duyurdu.
Icarus, Athena gidiyor.
Adamlar bakalım. Gidiyorlar valla. 120 kW seviyesine kadar çıkabilen bir güce sahipmiş ve genel olarak drone'ların, hava taşıtlarının ya da denizdeki bazı şeylerin vurulması için kullanılacakmış. Bir video var. Tam olarak bu silahın videoları da mevcut ama ilk olarak o videoyu izliyorsunuz şu anda. Bu çocuğun elindeki silah 40 watt gücünde. Kilowatt dediğimiz şey 1000 kilowatt. Yani 1000 watt 1 kilowatt yapıyor. Hı hı. Şimdi adamların geliştirdiği silah 120 kilowatt. Bu çocuğun elindeki silah 40 watt. Ve bunun neler yapabildiğini gördükten sonra herhalde 120 kilowattlık bir lazer silahın neler yapabildiğini de net bir şekilde düşünebilirsiniz. Zaten lazer silahının şöyle avantajları var. Süre yok, zamanlama yok. Bastığın anda hedefe doğru ateşlemeye başlıyor. Ve çok hızlı bir şekilde odaklanıp hızlı bir şekilde hedefe ulaşabildiği için de sürekli orada sabit yok. Kalıp. Tabi hiçbir şey yok. Böylece hedefin imhası daha kolay hale geliyor. Özellikle gemilerde gemiye yaklaşan roketlerin, karadan denize atılan roketler var çünkü çok tehlikeli. Şu anda gemilerin en korkulu rüyalarından bir tanesi. Savaş gemisi falan diyorsun ama bakma onların da icabına bakıyor.
Ya tabii
gelişmiş
canım, her
teknoloji.
Evet.
Onlar için iyi savunma mekanizması oluşturacağı düşünülüyor. Pilotsuz uçaklar için de sadece kanadı erirseniz bir kısmını zaten yetiyor düşürmeye. Çok uğraşmaya gerek yok yani lazer
normal
silahıyla.
Lazerleri de biliyorsun pek havaya tutmayın falan filan derler.
Göze tutmayın diye özellikle yok, söylüyorlar. Pilotlarını. Bir de pilotlara tutmayın derken de gözlerini alıp dikkatlerini dağıtmamak için onu söylüyorlar ama tabii o ilk baştaki videoda gördüğünüz gencin yaptığı şeyi uçağa tutarsanız uçağı her türlü
indirir diyorsun.
İndirir yani bile yani. O çok güçlü bir şey yapmış evinde gerçekten. Nasıl yapıldığını anlatıyor videosunda. Garip bir şey olmuş. Forbes diye mi okunuyor? Forbes mi deniyor artık bilmiyorum ama Forbes. Bu finansal konularda bilgiler veren dergi yayın kuruluşu genel olarak YouTube'un yıldızlarının ne kadar kazandığını açıklamış. PewDiePie yine 40 milyon yakın takipçisiyle beraber 10 milyar görüntülenme sonucu 12 milyon dolar para kazanmış. Vergiler düşünmemiş haliymiş bu. Amerika'da da %30'u falan vergiye gidiyor bildiğim kadarıyla kazanç.
Amerika vergi konusunda bayağı bir sıkı yani.
Ciddi bir ortak yani kazanca. Yani ne oluyor? Kazanıyorsun. Kazandığını daha az harcadığın için yine yetiyor %30'un ortak olsa da. Yine yani 12 milyon dolar az bir para değil. Bir diğer grup da en çok kazanan listesi bir başka oyuncu ise KSI'miş. Bilmiyorum tam olarak KSI diye.
O benim gizli hesabım Mesut. Artık sana açıklama yapma. Ben ayrıca YouTube'da video çıkarıyorum.
Takipçi İngilizce sayısı olarak. 11 milyona yaklaşmış. Doğrudur. 2 milyar izlenmeyle 4,5 milyon dolar kazanmışsın. Öyle anlatılıyor
işte
burada.
Bir yarısında şey %30'unu Amerika alıyor. Bize 2 falan.
Bir şey kalmadı diyorsun.
3 falan kalıyor.
İsveç'teki bankaya aktarım masrafları falan derken vesaire. Ondan sonrasında işte müzisyenler falan var. 8.5'tu, 4'tü falan gidiyor ama ben en baba kazanana bakıyorum ve iyi kazanmış
ya
adam yine.
Ya şeyi söyleyeceğim yine.
Her ay 1 milyon kazanmış.
Kesinlikle YouTube her farklı kesimden 1 milyar günlük 1 milyar ziyaretçiye sahip bir şey abi, sosyal platform. Ve baktığın zaman kimisi spor, kimisi müzik dinlemek için, kimisi sevdiği bir trailer'ı tekrar izlemek için vesaire. Herkes farklı amaçlar için giriyor ama böyle 1 milyarlık bir platformda, günlük 1 milyar ziyaretçiye sahip bir platformda oyun, video oyun anlayışının bu kadar ön plana çıkmış olması çok ilgi çekici değil mi? Yani oyun endüstrisi ne kadar geliştiğini,
evet, doğru,
eğlence anlayışına ne kadar katkıda bulunduğunu
bize
en
de gelişmiş kanallar
herhalde.
Onlar ne kadar sakal atıyorlardır? Var mı bir tahminin?
Ne, hiçbir fikrim yok ya.
Bir de onları açıklasak şöyle bir, değil mi?
Açıklayalım mı?
Bilmiyorum ki.
Az sonra. Az sonra. Evet, Witcher 3'te hile yaparak para kazandınız diyelim arkadaşlar. O parayla gittiniz efendim, kendinize güzel bir atınız vardı. Atınıza güzel bir eğer aldınız. Efendime söyleyeyim, güzel bir gümüş kılıç aldınız canavarları kesmek için vesaire falan. Son gelen Heart of Stone isimli DLC ile birlikte bu bug'ı kullanarak altın götüren arkadaşlarımızın peşine bir zabıta düşüyor. Hatta vergi memuru gibi bir şey değil mi? Dur bakayım. Evet, bir vergi memuru düşüyor peşimize. Ve sen bu bug'ı kullanarak bu kadar altın çıkartmışsın, geri ver.
Oo, ya harcadın sen hepsini.
Artık bir şekilde oyunda cezalandırma sistemi var. Ya da senin daha sonraki süreçte aldığın altınlardan mesela 100 altın kazandın, 70 altınını vergi memuru alıyor arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir konsept. Yani daha önce oyunlarda pek çok kez buglardan yararlanarak, işte Skyrim'de olsun, Fallout'ta olsun, mesela bir tane çok değerli bir nesne bulursun. Ve o nesneyi çoğaltarak satarsın, daha fazla para elde edersin. Gidersin daha büyük bir zırh alırsın falan.
Ama etkileşim süper olmuş.
Ne oluyor? Daha sonra bir güncelleme oluyor. O bug'ı kapatıyorlar ama buradaki etkileşim ya zeka kokar nitelikte, evet, eğlence kokar nitelikte. CD Projekt'i buradan tebrik edip Call of Duty yapımcılarının sahte terörist saldırısı haberine geçelim isterseniz. Twitter üzerinde Call of Duty hesabı arkadaşlar, resmi Call of Duty hesabı, 6 Kasım tarihinde çıkacak olan Call of Duty Black Ops 3 oyununu birazcık daha böyle heyecan verici kılmak adına değiştiriyorlar. Twitter hesabının adını değiştiriyorlar. Tamam, resmi olarak Call of Duty altta işte @CallofDuty yazıyor ama üstte biliyorsun isim değiştirebiliyorsun. Hı hı. İsmini değiştiriyorlar. Yukarıda da avatarı değiştiriyorlar, resmini değiştiriyorlar ve işte son dakika haberi, Singapur hükümeti bir terörist saldırısı olduğunu dile getirdi falan filan deyip bunu, ki çok fazla takipçisi var yani Call of Duty'nin. Tabii insanlar şaşırıyor. Gerçek mi, değil mi? Şimdi sen bir oyuncu olarak onu retweet edersin.
Evet.
Ama seni takip eden, oyunla alakası olmayan, seni seven bir arkadaşın vardır.
Bunun,
ne oluyor ya?
Bunun nereye gideceğini de düşünmeleri lazım. Bilerek yapılmış bir şey, viral işte yani.
Ya şimdi
saçma
bilerek
sapan
yapılmış bir viral ama Treyarch tarafı şöyle bir şey söyledi. Biz bunu isteyerek, yani bu şekilde olmasını istemedik. Böyle ilgi çekeceğini, bu kadar tepki çekeceğini bilmiyorduk.
Dünya bugün sadece terörü konuşurken, 50 bin yerde farklı terör saldırısı olurken bunu yapmak harbiden gerizekalılıktır. Ya da
kesinlikle
başka bir iş var.
Ya gerizekalılık değil de çakallık bu.
Çakallık,
ben sana söyleyeyim.
Evet.
Biz ya böyle olacağını bilmiyorduk moduna yatanlardan bunlar.
Öyle
ama
biraz
bildiğim bu bir şey, viral çalışma.
Yani bu resmen senin, ya biz BSC için öyle bir şaka yapıyorduk. Şey, arkadaşlar şurada bomba patladı yazman gibi bir şey. Var ya yani, gelir alırlar yani, o kadar diyeyim sana.
Bunları gelip alan da yok ama belki evet, diğer olur. Her neyse, özür dilediler. İşte bizim amacımız sadece oyunu oynamak isteyenleri olaya hazırlandırmak. İşte bak, gerçek olaylar var, oyunun hikayesi bu kadar sağlam olacak falan gibisinden bir ortam hazırlamakta ama iş çığırından çıktı demişler. Sanki senin dediğin gibi aslında. Çok da bana laf söz bırakmadın bu konuda. Söyleyecekleri söyledin sen de Mesut. Yani sosyal medyada böyle bir şey yapmak çılgınlık yani.
Evet, gerçekten
ama
yanlış.
Güzel bir viral yapmışlar diyelim. Son haberim var ama öncesinde istersen sen al.
Evet, ben de birkaç kısa haberle artık teknoloji haberlerini sonlandırmak istiyorum. Tesla Model S'lerin yeni versiyonları için otonom sürüş ve otonom park güncellemelerini yayınladı. Aslında çok enteresan bir şey. Aracı satın aldığında kullanacağı da böyle bir özellik yoktu ama sensörlerle donatıldığı için araç daha öncesinde, bu güncellemeyi aldıktan sonra aracın trafikte kendi kendine gidebilir hale geldi. Bu biraz sizi rahatlatma amaçlı. Şöyle düşünün. Sıkışık trafiktesiniz. Aracı otonoma bağlıyorsun. Öndeki aracın hareketlerine bakarak o kendisi duruyor.
Yavaş,
kendisi
yavaş
hareket ediyor yavaş yavaş. Köprü trafiğinde inanılmaz güzel bir şey. Şeritten çıkmadan böyle devam edebilmesi. Herhangi bir tehlike olduğumu tabii kontrolü size veriyor. Hani sıkışık trafik olduğu için de çok sıkıntılı bir süreç değil. Yolda giderken de şeritten çıkmadığı için aslında bu otomatik gaz kontrolünün çok daha uç noktası. %100 otonom değil ama yarı otonom olarak geçen, sürücüyü rahatlatmaya yönelik,
ya
dinlenmesini sağlamaya yönelik.
Ya akşam köprü trafiğinde bize fayda sağlasın da gerisi
evet,
önemli değil.
Ama ben bu tip şey yani versiyonların bazı insanların daha rahat uyumasına neden olabileceğini düşünüyorum. Hmm. Hoş değil yani yorgunluğumu atayım akşam sürüşü falan dedin şöyle bir bıraktın. Zaten uyuyabiliyorsun bayılıyorsun orada bir. Çok rahatlayıp o dikkatini dağıldığında gidebilirsin yani.
Yani akşam vakti iş çıkışı olduğunu falan da düşünürsen olabilir. Bir de belli bir noktadan sonra insanlar da bu tarz şeyler alışkanlık yapıyor ya.
Evet.
İyice güven sağladığında kendisi de bir noktada herhangi bir tehlike anında
dönüp arkadan çantasını uzanırken arabada o şekilde bırakmış olabilir yani gerçekten. İnsan olduğu sonuçta insanlar. Hepimizin yapabileceği şeyler. Otonom park özelliği de geldi. Ama burada en ilgi çekici olan şey tamam cep telefonuna falan ekstra özellikler gelmesine alışmıştık yazılımsal olarak ama bir arabaya da güncelleme gelip de arabanın kendi kendine park etmeye falan başlaması çok iyi bir pazarlama taktiği diye düşünüyorum. Yani düşünsene bir arabayı verdin.
Güncellemeyi nereden yapıyoruz abi?
Bir yere gidip USB cep telefonu gibi yok güncelleme geldi diyor yapıyorsun. Süper. Otomatik yapıyor araç.
Diyeceğim, gidip bilgisayar kasasına mı takıyoruz USB'yi?
Bir başka haber çok enteresan. Siri ve Google Now'a uzaktan erişebilmişler. Şöyle diyelim ki cep telefonuna şeyi taktın. İsmi nedir? Kulaklığını ama cebinde duruyor. Hani oluyor ya bazen kulaklığı çıkartıp bırakıyorsun falan. Güçlendirilmiş bir radyo anteniyle oldukça uzak bir mesafeden yaklaşık olarak burada da mesafe yazıyordu. 5 metre bir mesafeden sinyal yolluyorlar cep telefonuna. Siri diye sesleniyor cep telefonuna.
Siri.
Ve Google'a.
Hadi bakalım.
Ve bunu aktif edip bilgiler alabiliyorlarmış. Konuşuyorlarmış cep telefonunda.
Peki o sırada
kendilerini aratabiliyorlarmış.
Siri'ye zaten onu mesaj atabiliyorlarmış. Sürekli aktif kalıyor falan filan. Bana kıllandırıyordun açıkçası.
Ben orada ses tanımayı nasıl açtıklarını bilmiyorum. Demek ki onu da bir şekilde yöntemini bulmuşlar. Çünkü Siri aslında senin sesini tanıyor. Hmm. Ve ona göre açılıyor. Tabii öyle her sesi açılmıyor ama Google Now'da öyle bir şey yok henüz. Aktif edip oradan yürüyorlarmış.
Ne kadar da sadakatli
değişik bir şekilde.
Ya.
İşte dijital asistanlar çok akıllanınca da bu tip sizden habersiz başkalarıyla fingirdeşebiliyorlar. Dikkat etmek lazım. Sovyetlerin yıllarca Amerikalıların elektronik daktilolarını şey yaptı, izlediği ortaya çıkmış. IBM üretimi Selectric adındaki bir Selectric ismindeki bir daktilonun içine bir şerit yerleştiriyorlarmış. Kesinlikle belli olmayan. Sadece incecik bir şerit daha. Bu şerit içindeki deriler sayesinde daktiloda hangi tuşa basıldı? Boşluk bırakıldı mı? Sayfa geri sarıldı mı? Gibi sinyalleri topluyormuş. Ve bunları radyo sinyalleriyle iletiyormuş.
Vay
Ruslara.
Sovyetlere
ve yıla olsa. Bak 1970'li
evet,
yıllarda.
Evet Sovyet Rusya diyorsun.
Yani 1970'li yıllarda adamlar bunu yapmışlar. Şu anda neler yapabildikleri konusunda hiçbir şey düşünemiyorum. Ve bu şeritler sadece X-ray ışınlarıyla bulunabiliyormuş. Şerit ya.
Vay be.
Ve işte aktif edildi mi edilmedi mi başına adam oturdu mu oturmadı mı bu bilgileri de veriyormuş sana.
O şey ne geldi aklıma biliyor musun? Başkalarının Hayatları diye bir film vardı izlemiş miydin?
Yok hayır.
Şey dönemi Doğu Almanya'daki bu izleme kontrol etme her evi neredeyse böyle şüphelileri kontrol etme sistemi geldi aklıma da. Gerçekten ama de 70'ler dönemi için çok büyük bir...
Birkaç kere de bahsetmiştik şimdi Ruslar gerçekten KGB o zaman dünyanın en gelişmiş istihbarat servisine sahip. İnanılmaz tutucular ve bağlılar birbirlerine her yerde sızabiliyorlar. Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde sızacağın zaman şey yeterli oluyor. Yani hiç kılık değiştirmeye falan gerek yok. Çin'e falan sızmak zor da. Orada da şimdi onlar komünist düzende olduğu için oradan bir yandaş buluyordur. Bilgi geliyordur zaten onlara diye düşünüyorum. Hani Küba'da falan buluyorlardır da Amerika Birleşik Devletleri'ne falan sızmak kolay. Sen ben bile orada hani onlarmış
yok,
gibi görünebilirsin.
Yok ben sızandım beni şey yapma.
Evet, dili konuştuğu zaman herhalde
yok,
yetiyordur
efendim,
demiştim.
İsrail yok, Amerika yok. Amerika'ya kolay sızarız falan filan. İşin sonu iyi değil yani.
Şimdi şey yapmışlar. O zaman çok fazla bunlar şifreli konuşuyorlar birbirleriyle. Amerikan istihbaratı da takip ediyor bunları. Ama şifreleri çözemiyorlar kriptoyu bir türlü. Mesajlardaki kriptolamayı çözemedikleri için de bir kripto çözüm merkezi kuruyorlar Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak. İşte başında bir bilim adamı var ünlü. Altında işte kollar falan var. Bu kriptoloji merkezinin başındaki bilim adamı Rus ajanı. Amerika onun şeyi çözmesini bekliyor. Amerika kriptoyu çözmesini bekliyor.
Bugün git yarın zaten, geldiydi.
Zaten o süreçte sadece %2'si çözülebilmiş. O da ekmek aldım. İşte yağ eksik falan gibi böyle saçma sapan.
Eve gelirken yoğurt getir.
İşte Rusların oradaki şeyi görülebiliyor yani. Genel olarak seviyesi. Çok fantastik. Yine bir belgeselde izlemiştim bunu. Dedim yuh yani artık öyle bir şey varsa bitmiş olay zaten. Yine Amerika iyi gelmiş buralara. Bir diğer haberim de teknoloji devleriyle ilgili. Intel, Microsoft, HP, Dell ve Lenovo kullanıcılara bilgisayarın ne işe yaradığını anlatmaya karar vermişler. Satışlar düşünce Windows 10'da ücretsiz olarak update olarak verildiğinden dolayı kullanacağı yeni bir hisse almayı seçmedikleri için demişler ki ya arkadaş bak eskisiyle şunu yapamayacaksın ama yenisi bunu yapabiliyor gibi bir kampanya başlatıp tüketicilere bunu anlatacaklar.
Bu işler yazılımla olmaz sadece demeye
evet,
getirmiş herhalde.
Asya Amerika derken Avrupa'ya uzanacak çok büyük kapsamlı bir projeymiş. Bakalım neler olacak? Biz de donanım haberi olarak bundan bir pay alır mıyız? Projenin içinde yer alır mıyız?
Yer alır mıyız?
Büyük bilgisayar projesi öyle diyelim.
Evet, oyun cephesinden son haberimse YouTube Gaming ile alakalı arkadaşlar. YouTube Gaming biliyorsunuz Twitch karşısında rakip olarak çıkmış. YouTube haliyle Google tarafından finanse edilen bir ikinci YouTube kanalı aslında. YouTube Gaming son gelecek olan güncellemelerle birlikte birinci olarak mobil platform üzerindeki Android cihazlarda stream yapma özelliğini sunuyor. Aslında Twitch'te bunu biz 2014 yılında Asphalt 8 mi, Asphalt 6 mı?
Evet.
Şu anda tam rakamını hatırlayamadım ama Asphalt oyununda görmüştük biz bunu aslında. Direkt olarak şeye çıkabiliyorduk. Asphalt 8'deydi herhalde. Twitch üzerinde canlı yayın yapabiliyorduk ama her oyunda bunu desteklemiyordu. Ancak YouTube Gaming'de direkt olarak Android üzerinde her cihaz denilmiş ama bence muhakkak her
ya
cihaz
değil. Tekel meker olayına girebilir diye düşünüyorum ya. Bu kadar da olmaz yani aslında.
Nasıl yani?
Şimdi Twitch diyecek ki tekel var burada. Kendi baskın gücünü bize ezmek için kullanıyor. Bir de öyle bir şey var.
Bilmiyorum yani Twitch'in elinden alabilecek mi? Halen şu anda Twitch daha lider konumda. Canlı yayın platformu konusunda
mobil oyunu
ama
canlı yayın yapsan da olur orada.
Ya şey var abi. Clash of Clans bayağı iyi izleniyor. Hmm. Clash of Clans, Boom Beach gibi rekabetçi yapıyor.
Ama kendini oyunlar gösteremiyorsun, edemiyorsun ya.
Yok var ön şeyde kamerayı kullanabilecek misin?
Yapmışlar yapabilir.
Tabii tabii ön kamerayı kullanabiliyorsun. Mikrofonu kullanabiliyorsun. Aynı Twitch'te olduğu gibi işte Asphalt 8 oyununda da vardı. Ön kamerayı falan kullanabiliyordun. Her Android cihaz için denilmiş ama bence bunun bir sınırı vardır diye düşünüyorum. Eski model telefonlarda falan bayağı bir sıkıntı olabilir.
Android 5.0 ile beraber yalnız ekranı yakalama işini çok kolaylaştırdılar Taha. Sisteme çok yük bindirmiyor. Hı. Belki arka planda orta ve üst seviye bütün cihazlarda çalışabilir.
Çalıştırılabilir. Evet. Ama az önce dediğim gibi Clash of Clans gibi, Boom Beach gibi veya benim aklıma gelen şu anda bunlar. Bu tarzda rekabetçi yapının ön plana çıktığı, paranın döndüğü free to play oyunlar, hani League of Legends gibi diyelim. Hı hı. Zaten bence mobil platformun League of Legends'ı o oyunlar. Bazı MOBA oyunlarını tutup mobil platforma getirmeye çalışıyorlar ya, saçmalık. Aksine Clash of Clans veya Boom Beach gibi bir şey yapsana. O platformun gideri o çünkü.
Tabii ki, doğru.
Her neyse bu tarz oyunların ben çok fazla rağbet göreceğine inanıyorum. Hatta ben de bir yolunu arıyordum Clash of Clans'ı acaba bir şekilde verebilir miyiz falan diye. Umarız böyle bir uygulama Apple üzerine yani iOS cihazlara da gelir. Şu anda sadece Android ile kısıtlı. YouTube Gaming ile alakalı bir diğer haberim de arkadaşlar. Biliyorsunuz yayıncılara herhangi bir şekilde ücret sunulmuyordu. Gerek abonelik sistemi ortada yoktu, gerekse herhangi bir şekilde bağış sistemi ortada yoktu. Şimdi YouTube Gaming'de bu her iki konsepte gelmiş durum, gelecek bu duyuruldu. Birinci olarak 4 dolara ki 5 dolardı Twitch'te subscribe özelliği yani abone olma özelliği sunuluyor. Ve bu abone olma özelliğine karşısında işte aboneler özel chat paneli ve emotikon. Aslında tıpkı Twitch'te olduğu gibi bir konsept var. Ve yine Twitch'te olduğu gibi bağışta bulunabileceksiniz yayın yapan arkadaşlara bu şekilde daha ilgi çekici bir platformayla dönüştürmeye çalışılıyor.
Ben haberlere devam ederken araya girdiğin için Taha benim 3 haberim daha kaldı.
Vallahi mi?
Yok,
sen
mi?
Çok es verince ben cart diye girdim araya.
Boeing 199 havadan oluşan ve 199.99'u hatta havadan oluşan ve aynı kütlede aynı yapıdaki titanyuma göre çok daha sağlam olan bir malzeme geliştirdiğini duyurdu. Bu malzeme uçaklardaki köpüğün yerini alacak ve köpüğe göre çok daha dayanıklı, çok daha hafif olduğu için de uçakların yakıt tasarrufu sağlayabileceği konuşuluyor. Devrim olarak bakılıyor şu anda. Zaten videodan da görebilirsiniz enteresan bir malzeme geliştirmişler. Üflüyor, uçuyor, uçuyor. Ama sonuçta yapı malzemesi olarak kullanılabilecek önemli bir devrime imza atmışlar. Çin 2013 yılından beri ay üzerinde teleskop ile gözlem yaptığını açıklamış ve teleskoptan gelen son bir ham görüntü yayınlamış. Ham görüntüye bakıp da eleştirmemek lazım çünkü bilim insanları bundan aslında bir sürü şey veri çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar bizim gördüğümüz gözle bakmıyorlar. Uzaya.
Siz 4K bekliyorsunuz belki ama.
Evet, çeşitli dalga boylarını, ışık analizlerini yaparak aslında cisimlerin nelerden oluştuğunu, kaç yıllık olduğunu falan anlayabiliyorlar onlar. Beni aşan işler yine net söylemek gerekirse. Cihaz artık işlevini yitirmiş ama hala teleskop ve konuş takımı ayda duruyormuş. Ay daha yavaş döndüğü için dünyaya göre yıldızları izlemek çok daha kolay oluyormuş ki. Bununla beraber 40 yıldızı izleyebilmiş, 2000 saat gözlem yapabilmişler. Aynı zamanda dünyayı da gözlemlemişler. Değişik bir olay olmuş. Belki de ileride diğer ülkelere de bir feyiz verir. Ay'a çok büyük bir belki de astroloji üstü kurulması, gözlem evi kurulması konusunda adımlar atılır. Evet, gerekliyse tabii. Belki de yörüngeye yerleştirilmiş olan şimdiki uygular fazlasıyla iş görüyordur. MIT'nin geliştirdiği interaktif masayı sizlere daha önce göstermiştik. İşte tabletin içinde bakan adam eliyle arkadaşına bir şeyler gösterebiliyordu. Şimdi bu masayla beraber çok daha gelişmiş yapıların kurulabileceği üstüne bir video yayınlandı. Bir yapı oluşturuluyor. Tıkır tıkır tıkır işte küpler üst üste konuyor. Bir şeyler yapılıyor. Tabii ki şu anda çok daha emekleme aşamasında, geliştirme aşamasında olan bir proje ama bu proje sayesinde gerçekten çok uzaktaki bir noktada etkileşim kurup en azından bir dokunuyormuşsunuz gibi his elde etme, daha farklı işleri halledebilme gibi özellikler yerine getirilebilir. Hala daha geliştiriliyor ama gelecek vaat ediyor. Videodan da zaten hani neler yapılabildiği şaşırtıcı derecede açık.
İlk
çok karmaşık işler
sonuçta
yapılabiliyor. Evet. İlk adımda hani topu gezdiriyordu elinde. Elinin şeklini alıyordu yapı. Şimdi genel olarak başka işler için de kullanılabiliyor. Sonuç olarak dediğin gibi bilimsel gelişmeyi ortaya atıyorlar. İhtiyacı olan onu geliştirip kendisi kullanmaya devam edebiliyor. Davranarak gelişiyor bu işler. Evet, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.